Madalyonun öbür yanı. İsli ve alçak tavanlı küçücük odanın bir köşesinde Meryem Ana resminin önündeki kandil soluk bir ışıkla yanıyordu. Kandilin titrek ışıkları odanın duvarlarında hiç durmadan kımıldayan ürkek bir takım gölgeler meydana getirmişti. Bu gölgeler kah yukarı çıkıyor, kah aşağı iniyor ve bu hareketleriyle duvarda asılı duran büyük mahkeme, günah işleyenlerle sevap işleyenlerin sonucu gibi iyi insanların erdemlerini ve kötü insanların sonuçlarını betimleyen ucuz türden korkunç bir takım tabloları bazen aydınlatıyor, bazen de karartıyordu. Kandilin soluk ışığından başka odanın içinde dışarıdan bir yerden muşamba kaplı alçak bir kapının üzerindeki dört köşe pencereden uzun bir ışık çizgisi giriyordu. Bu çizgi kaba ketenden dokunmuş yol halısı ile kaplı odanın döşemeleri üzerinde ışıktan bir yol halinde uzanıyor ve masanın altına giriyordu. Odada adi cins zeytinyağı kokusu ve daha buna benzer ağır bir takım kokular vardı. Odanın içi tıklım tıklım eşya doluydu. Bir duvar boyunca iki kişilik geniş bir karyola, karyolanın başucunda halı ile örtülmüş kocaman bir sandık ve daha ileride Meryem Ana resmi duruyordu. Öteki duvar boyunca ise kaba ve tuhaf bir komodin, onun yanında yine kocaman bir sandık, onun biraz ötesinde bir masa, masa ile kapı arasındaki duvar parçasında da asılı bir elbise yığını göze çarpmaktaydı. İleride geniş pencerenin önünde, yanlarında iki ve ortasında bir sandalye bulunan bir masa daha duruyordu. Masanın üstünde bir lamba, çerçeveli iki resim ve meşin kaplı bir kitap vardı. Pencereden yaz gecesinin sessiz, melankolik ve altından benekler halinde hiç durmadan titreşen yıldızlı, koyu mavi gökyüzü içeriye bakıyordu. Sokaktan gelip geçen arabaların gürültüsüyle zaman zaman pencerenin camları sarsılıyordu. Odanın içini dolduran eşya yığını buranın yarı karanlığını arttırıyordu. Gölgelerin sessiz kımıldayışlarından odanın ortasındaki boşluk da bir takım hayaletlerle işgal edilmiş gibi görünüyordu. Duvarda asılı duran ve parlak lekeler halinde görünen tablolar adeta dört köşeli kocaman ve korkunç gözler gibi bakıyordu. Bu dar eşya deposu içindeki her şey ağır, ölü bir koku ile ve sessizlikle dopdolu idi. Kapının üzerindeki dört köşe ışıklı delik, önüne dikilen bir cisimle zaman zaman kararıyordu. O zaman döşemenin üzerindeki ışık çizgisi ürperiyor ve bir saniye için kayboluyor, sonra yine karanlığın içinde uzanarak ve odayı dolduran gölgeleri korkutarak geniş bir kılıç halinde yeniden peyda oluyordu. Ama odanın içindeki sessizlik ışığın bu hareketiyle canlanmıyordu. Sadece çörkünün kendisine özgü takırtılı sesiyle paranın karakteristik şıngırtısı ve tahtaya ağır bir cisimle vurmaktan doğan bir ses kapının ardından odanın boşluğuna doluyordu. Kapı açılıyor, odaya elinde lamba olduğu halde beyaz önlüklü, kocaman gözlüklü, gaga burunlu, sivri ve kır sakallı ufak tefek zayıf bir ihtiyar giriyor. Bunun arkasında kapının kenarına tutunmuş bir halde zamanla beli bükülmüş, başı yere eğik ihtiyar bir kadın duruyor. Bunların ikisi de acele bir bakışla odanın içini gözden geçiriyordu. İhtiyar adam elindeki lambayı masanın üstüne koyuyor, istavroz çıkarıyor ve kısık bir sesle "Allah'a şükür bugün de geçti" diyor. Kadın "Allah'a şükür" diye tekrarlıyor ve soruyor. "Çay içecek misin?" Bu da sorulur mu? İhtiyar kadın un çuvallarıyla, sandıklarla, şişelerle dolu dükkana dönüyor. Burası şehrin kenar caddelerinden birindeki bir bakkal dükkanıdır. Burada ufak tefek manifatura eşyası, katran, iğne, kömür, ekmek, iplik, tütün, turşu ve bu gibi paralarını kapik olarak hesaplayan insanların gündelik ihtiyaçlarına gerekli olan her şey satılmaktadır. Koca karı dükkanda uğraşırken ihtiyar adam bir kilise ilahisi mırıldanarak odanın ön bölümüne geçer. Lambayı oradaki masaya koyar. Oda hemen canlanır. Şimdi artık büyük mahkeme tablosunda canlandırılan günahkarların çektiği anlatılmaz azapları açıkça görmek mümkün. Gelirken oradaki hesap pusulalarını getirsene anne. Koca karı çay takımlarını şıngırdatarak acele acele biliyorum biliyorum diye cevap verir. Ellerini arkasına bağlayan ihtiyar büyük mahkeme tablosunun önünde durur. Mırıldandığı ilahiyi keserek kırmızı saman demetlerini andıran cehennem ateşinin yaktığı günahkarların nasıl kıvrandıklarını belki bin birinci kez seyredalar. Her günahkar ayrı bir binada yakılıyor. Bunlar acıdan büzülmüş vücutlarının yarısını kaplayan ateşle birlikte içinden sürpriz çıkan kağıda sarılmış yılbaşı hediyelerini andırıyordu. İhtiyar yüksek sesle "Allah'ım sen beni günahlarımdan kurtar" duasını söylüyor ve derin derin göğüs geçirerek tablonun önünden ayrılıyor. Anne dükkanın içinden "Baba şu semaveri getirsene" diye sesleniyor. Baba semaveri getirmek üzere dükkana yollanırken "Hazır mı? Bu kadar çabuk. Aferin sana" diyor. Buna karşılık dükkanın içinden yine annenin sesi duyuluyor. "Bu da iş mi sanki?" Dükkanlarını kapayıp şöyle baş başa çay içmek isteğini duydukları her akşam hep böyle olur. Hemen hemen her akşam dükkanı kapadıktan sonra ihtiyar ilahisini mırıldanmaya başlar. Koca karı ise semaveri hazırlamaya giderdi. Sonra çay içmeye otururlar ve çay masası başında o günkü geliri ve karlarını hesaplamaya koyulurlardı. İşte şimdi onlar masanın başındadırlar. Semaver cızır diyor ve fokur diyor. Anne başındaki örtüyü çıkardı, kır saçlarının üzerindeki ipekli hotuzu düzeltti ve birkaç 10 yıldan beri kendilerine hizmet etmekte olan sapı kırık porselen bir çay fincanının içinde babaya çay verdi. İhtiyar kadının önünde siyah çataklı kocaman mavi bir çay bardağı, bal ve çörek duruyor. Her ikisinin önünde de hesaplar, eğri büğrü kocaman bir yazı ile ve kurşun kalemle yazılmış dar bir defter var. İhtiyar adam kırmızı göz kapaklı küçücük gözlerini defterin üstünde acele gezdiriyor. Çengeli andıran esmer parmağını çörkünün üstünde dolaştırıyor. "Allah'ım sen yardımcımız ol." İhtiyar kadın yalvaran gözlerle Meryem Ana resmine bakıyor ve istavroz çıkarıyor. Sonra yudum yudum çay içerek gözleriyle kocasının parmak hareketlerini izliyor. 5 dakika süresince odada sayıları hesaplayan kocanın fısıltılarından ve çay içen kadının yutkunmasından başka bir ses duyulmuyor. Koca karının buruşuk bir eldiveni andıran dikkat dolu buruşuk yüzü, bulanık siyah gözleri bir an bile kocasının hesabından ayrılmıyor. İhtiyar yüzünde çetin bir matematik problemi çözen bir matematikçinin dikkat ve gerginliği var. Sabun, 0.5 funt 6 kapik, tütün 4 kapik, etti 10 kapik. Evet, bugün veresiye verdiğimiz malın toplam değeri 2 ruble 60 kapik. İşte böyle. Koca karı soruyor. Kunduracı Mişka 18 kapiyi verdi mi? Kunduracı mı? Eski borcuna eklenmesini rica etti. Ondan hiç hayır yok. Ne diye ona yeniden borç verirsin? Cumartesi günü bütün borçlarını ödeyeceğine söz verdi. Nasıl ödeyebilirmiş? Karısı hasta, kendisi işsiz. Kızı manka ise onları görmek bile istemiyor. Şununla bununla geziyor. Ama senin elinde senet var ya. Evet var ama bundan ne çıkar? Bir alay zahmet parayı alabilmek için sulh mahkemesine başvurmak gerek. Oysa bu da bir sürü masraf. Ruble başına 10 kapik. Daha birçok ıvır zıvır. Sözün kısası 5 ruble 40 kapiklik borcuna karşılık eline ancak 4 ruble para geçer. Bu zahmetlere ne diye katlanasın? Koca karı kocasını hatırlatıyor. Onlarda gümüş çerçeveli bir Meryem Ana tasviri var. 8 ruble değerinde. Ben onu biliyorum ama kerata galiba onu da rehine yatıracak. Varsın yatırsın. Bizden başkasına yatıracak değil ya. Tabii bize yatıracak ama buna karşılık hiç olmazsa ona elden 1 ruble daha vermek gerek. O zaman eski alacağımızla birlikte borcu 6 ruble 40 kapik edecek. Ama yine biz karlıyız. Biz her zaman karlı olacağız. Çünkü biz seninle ben açık göz insanlarız. Ama önemli olan karımızın derecesini bilmektir. Ama her şeyden fazla kar beklemeyelim. Bu da doğru. Bana biraz bal versene. Odanın içinde yalnız çay içenlerin çıkardığı seslerle kesilen 2 dakikalık bir sessizlik olur. İki ihtiyar dumanı tüten çayı dikkatle üflüyor ve açık pencereden gece karanlığında daha görkemli görünen gökyüzüne ve onun parlak yıldızlarına bakıyorlar. İhtiyar bardağındaki çayını bitirerek "Gökyüzü yıldızlı, yarın yine hava açık olacak," diyor. Koca karı anlatıyor. "Yeni ayın başlangıcına kadar havaların hep böyle açık gitmesi gerek. Sonra yeni ayın yıkanması gerekeceğinden yağmurlar yağar. Peki ya şu Zagarina için sen ne düşünüyorsun? Hani şu hanımefendi?" "Ben öyle sanıyorum ki onu icraya vermek gerek. Bütün pılısını pırtısını satılığa çıkarmalı. İşi temizlemeli." Koca karı düşünceli düşünceli. "Onu düşkünler yurduna da almamışlar," diyor. "Ya öyle mi? Şu halde acele etmemiz gerek. Biraz gecikirsek kadın nesi varsa hepsini satıp savar. Başka bir geçim yolu da yok ki. Kilise kapısında avuç açmaktan başka çaresi kalmıyor. Geçen de ona eskici Tatarlar geldi. Bir şeyler satacak mı diye dikkat ettim. Hiçbir şey satmadım. Gördün mü? Yarın ben onu sıkıştırayım. Belki de ufak tefek bazı şeyler satmıştır. Ne dersin?" İhtiyar kadın kuşkuyla, "Galiba hiçbir şey satmadı," diyor. İhtiyar adam bir süre sustuktan sonra, "Soylu kadın mahvoldu," kararını veriyor. "Evet, şimdi onların hepsinin bacaları sallanıyor. Hepsinin canları cehenneme. Bir zamanlar az mı eğlenip keyif sürdüler, şimdi de biraz başkaları keyif sürsün." İhtiyar adam karısının yüzüne bakarak çok anlamlı bir gülüşle gülümsedi. Sonra ikisi birden semaverin arkasında durmakta olan çerçeveli portrelere göz attılar. Bunlardan birinde keskin çizgili bir lise öğrencisi, ötekinde ise uzun saçları yuvarlak omuzları üzerinden göğsüne doğru sarkıtılmış yüksek alınlı tombul bir kız resmi vardı. İhtiyar başıyla portreleri işaret ederek, "İşte onlar, yeryüzünün yeni sahipleri," diyor. Adamın kuru ve köşeli yüzü tamamıyla değişmiş bir halde hafif bir gülüşle gülümsüyor. Ama onların yüzlerinde beliren bu iyi çizgiler çabuk kayboldu. Çünkü tatlı ve sevecen duyguların egemen olduğu saat henüz daha tamamıyla gelmemişti. İhtiyar çatık ve düşünceli bir yüzle yine söze başladı. "Aleksandra para göndermek gerek. Gerçi verdiği derslere karşılık para alıyor ama ne de olsa öyle bir yerde kendine bakması, yeni elbise falan alması gerek. Serde gençlik var." Koca karı kocasını uyarıyor. "Dikkat et, çocuğun ahlakını bozma." "Aleksandr'ın mı? Binlerce ruble göndersek yine onun ahlakı bozulmaz. O gideceği yolu iyice biliyor. Zagarina'dan ve Unjenstov'dan icra yoluyla alacağım paraları ona göndereceğim. Galiba Sonya'ya da para göndermek zamanı geldi. Sonya'ya da göndereceğim. Korkma, unutmam." Koca karı üzüntüyle söylenmeye başladı. "Acaba kızcağız orada, yabancıları arasında nasıl yaşıyor? Ben hep bunu düşünüyorum. Zavallı kızcağız. Belki sıkılıyordur." "Aldırma, hepsi geçer. Mektupta iyi olduğunu yazıyor. Başkentin insanları naziktir, usludur. Bizimkilere benzemez. Önceki gün Saçkov ne büyük bir rezalet çıkardı. Gidip haber vereceğim diye bağırdı, çağırdı. Gizlice rehin alıp faizle para veriyorsun. Eşyalarımı geri ver. Oysa dolandırıcı kerata 7. aydır faizlerini ödemiyor. Rehin koyduğu eşyaya karşılık ben ona 30 ruble vermiştim. Ayda 1,5 ruble faiz hesabıyla şimdiye kadar borcu 39 ruble tutuyor. Serseri bunu bile anlamak istemiyor. Haber verecekmiş. Varsın haber versin. İşte sandıklar. Bir şey bulabilirlerse." İhtiyar heyecanlandı. Burnu kızardı ve titremeye başladı. Gözlükleri yerinden oynadı. Öfkesinden öksürmeye başladı. Koca karı kocasını yatıştırmak için "Hiç kendini üzme," dedi. "Onlar bize ne yapabilirler? Bağırmak mı? Ama ihtiyaçları olduğu zaman bize başvuruyorlar. Mahallede bizi sevmiyorlarmış. Varsın sevmesinler. Bizi sevenler sağ olsun." Koca karı bu son cümleyi söyledikten sonra başıyla portreleri işaret etti ve yeniden tatlı tatlı gülümsedi. İhtiyar biraz yatışarak, "Orası öyle," dedi. "Doğru ama biraz aç gözlülük etmeye kalkarsam sokağın yarısı yangından çıkmışa döner. Varlarını yoklarını yitirerek dilenmeye başlarlar. Çünkü elimde belgeler var." İhtiyar korkutucu bir biçimde kuru parmağıyla masaya vurdu ve sert sert karısının yüzüne baktı. Koca karı, "Allah onların cezasını versin," dedi. "Kendi gücünü bildikten sonra ne diye öfkeleniyorsun?" "Ama anne, bak bu üzücü bir şey. Bu dünyada günah işleyen yalnız biz miyiz? Görünüşe göre yalnız biz. Herkes bize kim besliyor, diş biliyor." Koca karı filozofça bir eda ile, "Ah, bizim de sanki umurumuzda," dedi. "Niçin yaşadığımızı, niçin çalışıp çabaladığımızı Tanrı sanki görmüyor mu? O hepsini görür. Yarın büyük mahkemede hepsine cevap veririz. İnsanlara önem vermeye değmez." İhtiyar sükunetle, "Orası çok doğru," diyor. "Sen çayını içtin mi? Şu halde haydi git yat. Ben bir saat kadar zebur okuyacağım." "Peki, peki. Ben hemen şimdi yatmaya giderim. Sen oku. Allah'ın sözleri sana biraz rahatlık verir. Ben sana her vakit söylerim. Öfkelenmek hiç de doğru değil. Biz kendimiz için yaşamıyoruz. Onlar için, çocuklarımız için yaşıyoruz. Onları büyütelim, okutalım. Onlar bizim günahlarımızı affettirirler. Onlar çara, Allah'a sadık, okumuş insanlar olacaklar. İşte biz onlar için günaha giriyoruz. Tabii bu bize günah yazılmaz. Kuşlar bile yavrularını beslemek için bir sürü haşerelerin kanına girerler." "Doğru, Sonya doktor olacak. Alexander da öğretmen." İhtiyar kadın yıkamakta olduğu çay bardağını yıkamaktan vazgeçerek çabuk çabuk, "Oysa o avukat olmak istiyordu," dedi. "Niyetinden caymış. Ben sana mektubunu okumadım mı? Filolojiye geçiyorum diyordu. Yani öğretmen olmak istiyor." İhtiyar adam düşünceli düşünceli masadaki portreye baktı ve "Onda sağlam bir kafa var. O bu kafa ile çok yükselir," dedi. İhtiyar kadın yalvaran bir sesle, "Allah'ım sen onları koru," dedi. İhtiyar adam, "Sonya da öyle dedi. Allah çalışmamızın ödülünü verdi. Çocuklardan yana şansımız var." "Sen hala insanlardan söz ediyorsun. İnsanlar, insanlar. İnsanlardan bize ne?" "Çok doğru anne. Bak, bunu çok güzel söyledin." İhtiyar sevincinden gözlerini yumdu ve gülümseyerek başını salladı. İki eliyle masaya dayanmakta olan ihtiyar kadın ise masadaki portrelere bakarak bir annenin derin ve tatlı gülüşüyle onlara gülümsedi. Sonra masadan ayrılarak, "Benim işim bitti," dedi. "Sen otur oku. Ben biraz dua edeceğim." İhtiyar mutlu bir gülüşle, "Haydi bakalım," dedi. "Çocuklarını doya doya seyrettin." Birkaç dakika sonra tıklım tıklım eşya dolu küçük oda sessizleşti. Gökyüzü odanın geniş penceresine hep bakıyor, yıldızlar ışıldıyordu. Sokak sessiz ve karanlıktı. Meryem Ana resminin önünde diz çöken ihtiyar kadın başını neredeyse kamburu üzerine yaslanacak kadar geriye attı. Nemli gözlerle adeta tıkanarak mırıldanmaya başladı. "Allah'ım sen ona yardım et, sen onu koru." İhtiyar adam ise kelimeleri uzatarak yarım sesle bir mırıltı halinde zebur okumasını sürdürdü. 1896